8. ayrım, sayfa no 53. Bütün bu taahhütlere rağmen dahiliye nezareti konuyla ilgili olarak şu yorumu yapmıştı. Hicaz bölgesi hariç olmak üzere yabancıların Osmanlı ülkesinin her tarafında emlak sahibi olmaya hakları vardır. Dolayısıyla emlak satın almaları engellenemez. Fakat Filistin'de Yahudi göçmen iskan edilmemesi hakkında bir padişah iradesi mevcut olduğuna göre gerek Filistin ve gerekse devletçe mahsurlu görülen herhangi bir yerde Musevi göçmen iskan ettirmemeye Osmanlı hükümetinin yetkisi vardır. Bundan dolayı da tapu verilemez. Dipnotu okuyorum. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgeleri Y.PRK.DH No 5/63 Lev 2. Ayrıca Suriye vilayetinin resmi yazışmalarından açıklıkla anlaşıldığı üzere Emil Frank ve ortakları bu arazileri Baron Rothschild'in kumpanyası için satın almaktadırlar. Bu kumpanyanın Safet ve Hayfa taraflarında bir takım büyük binalar inşa ettirdiği de malumdur. Dolayısıyla arazilerin Yahudilerin iskanı için satın alındıkları aşikar olduğundan bunlara tapu verilmesi mümkün olamaz. Dipnotu okuyorum. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgeleri Y.PRK.DH No 5/63 Lev 3. Bundan sonraki süreçte Filistin bölgesinde yabancıların arazi satın alıp alamaması meselesi bir süre daha yazışmalara konu oldu. Bu arada eski Beyrut valisi İsmail Kemal Bey'in yazmış olduğu bir rapor bölgede yaşananları izah ediyordu. 2 Kasım 1892 tarihli bu raporda İsmail Kemal Bey şu hususlara değinmişti. Beyrut vilayeti dahilinde boş olarak satılığa çıkarılmış 3 milyon dönümü aşkın milli arazi vardır. Bu arazilere Yahudilerin gösterdiği ilginin farkında olan bazı memurlar ve memleketin ileri gelenleri bir takım hilelerle bu arazileri çok düşük fiyatla devletten satın alıp bilahare yüksek bedelle Yahudilere satmaktadırlar. Buralara devletin ne derece önem verdiği bilinmekle beraber Osmanlı unsurunun azlığı yüzünden yabancıların etkisi gittikçe artmaktadır. Bunun önüne geçmek için valiliğim sırasında Türk göçmenler için müzayedeye çıkarılan ne kadar arazi varsa mahalli memurların bütün yaygaralarına rağmen bunları müzayedeye sokmadan defterlerini hazırlamıştım. Maksadım bu arazilere Rumeli'den gelecek Türk göçmenlerden 20 ila 30 bin haneyi yerleştirmek idi. Göçmenlerin getirtilmesi ve iskanı için gereken parayı borç olarak temin edip yerleşecek hanelerin birkaç senelik öşür gelirleriyle bu borcu ödemeyi düşünüyordum. Bunun için de birkaç bin liralık bir sermaye tedarikini kararlaştırdım. Bu tasavvurumu zat-ı şahanelerine sunup izin aldığımda harekete geçmek isterken görevimden ayrıldım. Fakat hazırladığım defterleri yanımda İstanbul'a getirdim. Münasip bir zamanda defterhaneye teslim edecektim. Bu defa sözünü ettiğim arazilerin yine mahalli memurlar tarafından müzayede ile satılmasına karar verildiğinden benden defterleri mahalline iade etmem istendi. Benim teşebbüsüm bölgede Türk unsurunun sayısını artırmak ve devletin oradaki menfaatini korumaya yönelikti. Şimdi bu arazileri Rothschild adına müstear isimle satın alacak şunun bunun eline kaptırmaktansa siyasi anlamda mahsur taşımayan bir kısım arazinin Yahudilere taksisi ve geri kalanının araziye ihtiyacı olan köylerin ahalisine dağıtılması uygun olacaktır. Dipnot okuyorum. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgeleri Y.PRK.AZJ No 22/134. İsmail Kemal Bey'in sözünü ettiği mahsurların giderek ivme kazandığı anlaşılmaktadır. Çünkü yasal yollardan mülk alamayan Yahudilerin bu defa başka bir yöntem denedikleri görülüyordu. Buna göre Yahudiler bazen kıyafet değiştirerek müstear isimle veya başka bir takım hilelerle mülk sahibi olma imkanını buluyorlardı. Bu faaliyetler sırasında bazı yerli memurların gaflet veya müsamaha eseri olarak Yahudilere yardımcı oldukları da görülüyordu. Dipnotu okuyorum. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgeleri DH.MKT No 2043/94. Bölgeden 1892 yılında gelen bilgilere göre Romanya ve Rusya'da yaşayan Yahudilerin Osmanlı Devleti'nin herhangi bir yerine ve özellikle Filistin'e girmeleri, buralara yerleşmeleri, kendilerine arazi satılması 2. Abdülhamid'in emriyle yasak olmasına rağmen bazı kişiler maddi menfaatleri uğruna bazıları da zayıf karakterli olmalarının bir gereği olarak bu işe girişiyorlardı. Gönderilen bilgilerden anlaşıldığına göre Yafa ve Hayfa kasabalarında yaşayan Rusya vatandaşı ve Baron Hirsch'in adamı olan iki Yahudi kanun dışı arazi satışına öncülük ediyorlardı. Akka mutasarrıfı Sadık Paşa'nın orada mutasarrıflığı ve kaymakamlığı sırasında eski Hayfa kaymakamı Mustafa Efendi, yeni Hayfa kaymakamı Ahmet Şükrü, Akka müftüsü Ali, Hayfa belediye reisi Mustafa, Hayfa belediye meclis üyesi Necip Efendilerle haberleşen ve mukavele yapan bu iki Yahudi ilk olarak Rusya'dan kovulan 140 ailenin Hayfa kazasını anarak kabul edilmelerini sağlamışlardı. Adana eski valisi Şakir Paşa'nın kardeşiyle Cebeli Lübnanlı Selim Nasrullah el-Huzi'nin mülkleri olan araziler önce 1800 liraya satın alındı. Daha sonra bu araziler 18 bin liraya Rusya'dan gelen bu Yahudilere satıldı. Ayrıca yasak bir işe müsaade etme cesareti gösterdikleri için kendilerine 2 bin lira rüşvet verildi. Satış işlemi bittikten sonra her iki taraf anlaşarak Yahudilerin satın alınan mülklere yerleşmelerine karar verdiler. Ardından Hayfa polis memuru Aziz ve Yüzbaşı Ali Ağa bir gece sahildeki vapurda bekleyen Yahudileri karaya indirdiler ve Hayfa kazasının etrafına dağıttılar. Bundan sonra yapılacak iş karaya yeni indirilen Yahudilerin uzun zamandır Filistin'de yaşadıklarını ispata gelmişti. Önce sahte evraklar hazırlandı. Eski tarihli ruhsatlar düzenlendi ve araziler yeni yerleşen 140 Yahudi ailenin eskiden beri malıymış gibi gösterildi. Artık korkacak bir şey kalmamıştı. Her şey kitabına uygun olarak gerçekleştirildi. Çok eski tarihlerde kurulduğu iddia edilen köy kayıtlara girmişti bile. Üstelik usulsüzlüğü yapanlar Yahudilerin üzerine hemen vergi koymayı da ihmal etmediler. Böylece çok eski tarihlerden beri köyde yaşayan birer Osmanlı Devleti vatandaşıymış gibi kayıtlardaki yerlerini aldılar. Yahudilere arazi satışını tertipleyenler yaptıklarının anlaşılmaması için bunların adeta Osmanlı tebaası gibi olduklarını göstermek zorundaydılar. Yahudilerin tamamının Safet ve Taberya kazalarında doğduklarını, Mezra Tül Hudayra köyünde de ikamet ettiklerini kayıtlara geçirdiler. Ama Yahudileri hemen nüfusa kaydetmediler. Önce bizzat kendileri tarafından nüfusa kayıtları için talepte bulunuyormuş gibi Yahudilerin adlarına dilekçeler yazıldı. Bunların işleme konu olarak nüfus kayıtlarının yapılması ve olayın gizlenmesi için gücü yeten herkesten 6 mecidiye tutarında ücret alındı. Fakir olanların da ücretten muaf tutukları konusunda bir mazbata düzenlendi. Böylece nüfusa kayıt için gerekli bütün muamele bir günde tamamlandı ve kendilerine birer teskire-i Osmani verildi. Osmanlı Devleti sınırlarına kaçak olarak dış devletlerden gelen yabancı asıllı Yahudiler bir gün içinde Osmanlı tebaası yapılmıştı. Yahudiler uzun zamandır o topraklarda yaşıyormuş gibi muamele görüp eski halkın haklarını elde etmişlerdi. Usulsüz satılan arazi için Şakir Paşa'ya vekalet eden Akka müftüsü Ali Efendi ve Cebeli Lübnanlı Selim Nasrullah Efendi el-Huzi 18 bin lira almıştı. Taşla yöneticileri görevlerinin gereğini yerine getirmemişler, şahsi menfaatleri uğruna yurtlarından kovulan Yahudileri rahata kavuşturma gayretine girmişlerdi. Yaptıkları yanlış işleri bir de sıradan birer kayıt gibi Akka ve Hayfa resmi dairelerinin kayıtlarına geçirmişlerdi. Yine bölgeden gelen bilgilere göre Yahudilerin Filistin'e yoğun olarak gelmeleri neticesi yerleştikleri Zemarin köyü 700 haneli büyük bir yerleşim yerine dönüşmüştü. Buradaki halkın tamamı Yahudiydi. Oysa köyün kurulduğu arazi geride varisi kalmadan ölen birisine aitti ve boştu. Sadece burasının Yahudilere satılmasıyla yetinilmedi ve burada kurulan köyün etrafını genişletmek için Eşfiya, Ümmit Tut ve Ümmül Cemal isimli diğer 3 köyün de Yahudilerin ellerine geçmesine müsaade edildi. Bundan sonra her türlü işlerinde kendilerine kolaylık sağlamak amacıyla sadece 2-3 bin kuruş edecek bakımsız bir araziyi Yahudiler Akka mutasarrıfı Sadık Paşa'dan 2 bin liraya satın aldılar. Diğer taraftan Hayfa ile Yafa arasında ve deniz sahilinde Haşmüzzerka adıyla bilinen önemli araziye sınır olan 30 bin dönümlük başka bir arazi vardı. Buranın her dönümü 1 liradan toplam 30 bin lira tutacak değerdeydi. Fakat böylesine kıymetli arazi sadece 5 bin dönüm gösterilmiş ve dönüm başına sadece 3 kuruş alınarak toplam 15 bin kuruş karşılığında Zemarin Yahudilerine satılmıştı. Yerel yetkililerin yolsuzluğa alışmaları ve bu işten önemli kazanç sağlamaları bu tür faaliyetlere devam etmelerini sağlıyordu. Nitekim Cebelül Kermel adıyla bilinen arazinin büyük bir kısmı olan 15 bin dönümden fazla yer, belediye reisi Mustafa Bey ve belediye meclis üyesi Necip Efendi'nin aracı olmaları sayesinde Fransa adına Dirül Kermel'deki Hristiyan ruhbanlarına satıldı. O günlerde Akka'da sürgünde bulunan İran asıllı Abbas Efendi sahip olduğu aşırı zenginlik ve nüfuzu sebebiyle burada istediğini uygulatma gücüne sahipti. Abbas Efendi ile her konuda rahat anlaşan Hayfa Belediye Reisi Mustafa ve son olarak mahkeme üyesi olan Necip Efendi yerli halkın ellerindeki arazileri çok düşük fiyatlara almaya başladılar. Arazileri daha sonra fahiş fiyatlarla Yahudilere ve diğer yabancılara sattılar. Dipnot okuyorum. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgeleri y.mtv.80/224. Ayrıca Ahmet Kavas, Filistin sorununun ilk sorumluları 1888'de iki Rus Yahudisinden rüşvet yiyen Osmanlı bürokratlarıdır. Hürriyet, tarih 15 Eylül 2004. İşte gerek yerli halkın bir kısmının elindeki araziyi satma eğilimde olması, gerekse aldıkları rüşvetlerle her türlü usulsüzlüğü kolayca yapabilen yerel görevliler, Osmanlı Devleti'nin Yahudilerin Filistin'e yerleşmesini engellemek için sarf ettiği büyük çabayı baltalamış oluyorlardı. Devlet her şeye rağmen bu satışların önüne geçmeye kararlıydı. Bu vesileyle öne sürülen tezler de önemliydi. Dahiliye Nezareti'nin 25 Şubat 1893 tarihli bir belgesinde konu şöyle ele alınmıştı. Filistin'de toprak satın almak isteyen Yahudilerin gayesi, Beni İsrail döneminde mamur halde bulunan ve Tevrat'ta ismi geçen bazı yerlerin mamuriyeti sabıkasını iade etmekti. Şimdiye kadar Kudüs havalisine gelen Yahudi göçmenlerin miktarı yerli Yahudilerin 10 misline çıkmıştı. Fakat bunlar temizliğe dikkat etmediklerinden bölgedeki sağlık şartlarının bozulmasına sebep olabilirlerdi. Ayrıca gittikleri yerlerde yerli sanayi ve ticareti ele geçirdiklerinden şu halleriyle ve para kullanmayı bilmeleri sayesinde buraları kısa müddet içinde tamamen kendi tasarruflarını altına alıp asli unsur olan yerli halkın dağılmasına sebep olabileceklerdir. Ayrıca Yahudiler sahip oldukları mülkleri kendi dinlerinden olmayan hiçbir kimseye satmamaktadırlar. Bu halleriyle bundan sonra da arazi satın almaları serbest bırakılacak olursa bunun getireceği sakıncaların önüne geçilemez. Ayrıca uluslararası yeni bir sorun çıkarmanın gereği de yoktur. Dipnotu okuyorum. Başbakanlık Osmanlı Arşivi belgeleri DH.MKT No 2055/57. Bundan sonra yaşanacak gelişmeler bu tarz yerleşimin önüne geçmeye yönelik olacaktır. Çünkü gerek Rusya'dan gerekse diğer Avrupa ülkelerinden gelip Filistin'de iskan edilen Yahudi mülteciler günden güne artmaktadır. 1893 Ağustos'undaki gelişmeler çerçevesinde görünen manzara şudur. Rusya'dan kovulan 140 hane Yahudi Hayfa'ya gelmişler, kendilerine burada arazi satılıp toplu halde iskan edilmişlerdi. Diğer ülkelerden gelen Yahudiler için de miri veya boş arazilerden birçok yerler satın alınmış ve böylece Yahudilerden oluşan birkaç büyük köy meydana gelmişti. 2. Abdülhamit konuyla ilgili 17 Ağustos 1893 tarihli iradesinde bu şekilde iskan devam ederse ileride orada bir Yahudi gailesi çıkması kaçınılmazdır diyor, gerekli tedbirlerin alınması emrini veriyordu. Dipnotu okuyorum. Başbakanlık Osmanlı Arşivi belgeleri Y.MTV No 80/224. 6 Eylül 1893 tarihinde Sultan II. Abdülhamit emrini tekrarladı. Osmanlı ülkesinde bir de Yahudi meselesi zuhuruna meydan vermemek için Filistin'de Yahudi iskanı sakıncalı ve zararlı faaliyetlerin önüne geçilmeliydi. Dipnotu okuyorum. Başbakanlık Osmanlı Arşivi belgeleri İ.HUS No 153/1311. Bu konuda tekrar tekrar emirler verildiği halde Hayfa'da yine Yahudi köyleri kurulmaktaydı. Hükümet bu mahsurları göz önünde bulundurup mutlaka bir çözüm üretmeliydi. Dipnotu okuyorum. Başbakanlık Osmanlı Arşivi belgeleri Y.A.HUS No 279/160. Başbakanlık Osmanlı Arşivi belgeleri Y.MTV No 84/65.0. Fakat özellikle yerli memurların rüşvet karşılığı Yahudilere göz yummaları ve bir kısım nüfuzlu ahalinin para kazanma hırsı meydana gelen suistimallerin önlenmesine imkan tanımıyordu. Bu yıllarda Yahudilerin menfaat karşılığı yerli Arapları araca yaparak toprak sahibi oldukları çok bilinen ama engellenmesi mümkün olmayan gelişmelerdi. 1895 yılına ait Mehmet Sadık imzalı bir teftiş raporundan benzer suistimallerin devam ettiği anlaşılmaktadır. Anlaşıldığı kadarıyla Mehmet Sadık bölgede yaşananları incelemek üzere Kudüs'e gönderilmiştir. Zaptiye Nezaretine gönderdiği raporunda Mehmet Sadık, Kudüs mutasarrıfı İbrahim Paşa'nın Yahudilerin binalar inşa etmelerine göz yumduğunu, bu şekilde servet sahibi olduğunu bildiriyordu. Yafa kasabasında Yahudilerin kaymakam Kazım Efendi vasıtasıyla satın aldıkları arazilerde inşa edilen binalarla önce köyler meydana gelmiş, zamanla bunlar kasabalara dönüşmüştü. Kudüs mutasarrıfı Avrupa'dan gelen Yahudilerden fert başına 5'er lira almak üzere polis komiserini her hafta Yafa'ya gönderiyordu. Raporda diğer yerel memurların suistimallerinden de bahsediliyor, Kudüs'e gelen Yahudilerin bu şekilde geri dönmeden yerleşme imkanına sahip oldukları bildiriliyordu. Dipnotu okuyorum. Başbakanlık Osmanlı Arşivi belgeleri Y.PRK.AZJ No 30/45. Bu arada bölgedeki boş miri arazilerden bir kısmını da 2. Abdülhamit şahsi mal varlığı olarak satın almıştı. Çünkü burada alım satımda esas gündeme gelen bu tür arazilerdi. Yerli Arapların Yahudilere sattıkları şahsi malların el değiştirmesini takip etmek her zaman mümkün olamayabiliyordu. O yüzden asıl denetlenmesi gereken miri arazilerin satışıydı. Bunun için de 2. Abdülhamit Hazine-i Hassa kaynaklarını kullanarak Filistin'den çok sayıda arazi satın almıştı. Dipnot okuyorum. Kemal Öke, 2. Abdülhamit Siyonistler ve Filistin meselesi. İstanbul 1981, sayfa 141-142. Filistin meselesinde yeni bir aktör. Theodor Herz. 1895 yılından itibaren Siyonizmi devletler arası bir politika haline getirmek isteyen Theodor Herz sahneye çıkacaktır. Theodor Herz, İsrail'in manevi kurucusuydu. Modern Siyonizm kavramını hayata geçiren Dr. Theodor Herz, 1860'da Macaristan'da doğdu. Hukuk okudu ve meslek olarak gazeteciliği seçti. Bazı Fransız ve İngiliz gazetelerinde muhabirlik yaptıktan sonra kendisi gazeteler çıkardı. Daha sonra bazı edebi eserler de kaleme aldı ama 1896'da yazdığı Der Judenstaat, Yahudi Devleti isimli kitabı en önemli çalışması kabul edildi. Herz'in gençlik yıllarından itibaren asıl meşgalesini dünyanın dört bir tarafında dağılmış olan Yahudilerin toplu halde yaşayabilecekleri bir toprak bulunması ve bu topraklar üzerinde bir Yahudi devleti kurması yolundaki çalışmalar teşkil edecekti. Herz'in bu yoldaki çalışmalara öncülük etmesi maksadıyla kurduğu Dünya Siyonist Organizasyonu ilk kongresini 1897 Ağustos'unda İsviçre'nin Basel şehrinde yaptı ve toplantılar sonraki senelerde de devam etti. Theodor Herz bu arada dünyanın herhangi bir yerinde Yahudiler için vatan toprağı bulabilmek amacıyla Avrupalı liderlerle temaslara başladı ve Musevi dini terminolojisine vaat edilmiş topraklar olarak geçen Filistin için çalışmalar yapıldı. Herz o sırada Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı olan Filistin'de özerk bir Yahudi devleti kurulması için toprak sağlayabilmek amacıyla 1896 ile 1902 yıllar arasında 5 defa İstanbul'a geldi ve 17 Mayıs 1901'de Abdülhamit'in huzuruna kabul edildi. 6 sene boyunca Sultan Abdülhamit ve Yıldız Sarayı'nın ileri gelenleriyle devamlı temas halinde olacaktı. 1904'te 44 yaşındayken Avusturya'da ölen Herz bu devletin kuruluşunu göremedi. Hayali seneler sonra gerçek oldu ve İsrail'in kuruluş bildirisi 14 Mayıs 1948 günü ülkenin ilk devlet başkanı olan David Ben Gurion tarafından Theodor Herz'in büyük boy bir fotoğrafının altında okundu. Kemikleri 1949'da Avusturya'daki mezarından alınarak İsrail'e getirildi ve büyük bir askeri törenle Kudüs'te kendi adının verildiği tepeye defnedildi. Herz Viyana'da yayınlanan New Frau Press gazetesinin Paris muhabiri olarak 1891-1895 yılları arasında Fransa'da bulundu. Bu sırada cereyan eden Dreyfus davasını gazetenin muhabiri olarak izledi. Dipnot okuyorum. Bir Fransız Yahudisi olan Alfred Dreyfus, Fransız ordusunda yüzbaşılığa kadar yükselmişti. Savaş Bakanlığı'nda çalışırken Paris'teki Alman askeri ateşesine Fransız ordusunun sırlarını satmakla suçlandı. Ortada ne somut bir neden ne de açık seçik kanıtların olmamasına rağmen Savaş Konseyi bir el yazısı karşılaştırmasına ve kurallar çiğnenerek zanlının avukatlarına gösterilmeden yargıçlara verilen bir gizli dosyaya dayanıp Dreyfus'u ömür boyu sürgün ve rütbesinin geri alınması cezasına çarptırdı. Bu olaya tanık olduktan sonra Yahudi meselesinin ancak Filistin'de bir Yahudi devleti kurulmasıyla çözülebileceğine inandı ve bu doğrultuda çalışmalarına başladı. Öncelikli faaliyetlerinden biri olarak da kurulmasına tasarladığı ülkenin temel özelliklerinin neler olacağının vurguladığı Der Judenstaat, Yahudi Devleti isimli kitabını 1896 yılında yayınladı. Dipnot okuyorum. Söz konusu kitabın çevirisi için Theodor Herz, Yahudi Devleti, çeviren Sedat Demir, İstanbul 2007. Herz'in Avrupa'nın etkili çevreleriyle temas kurmasına yardımcı olan kişi bir Anglikan rahibi olan William Heckler'di. Bu tür temaslarda Herz'e katkı sağlayan diğer önemli bir kişi ise Yahudi kökenli Polonyalı asilzade Philip de Neuflinski idi. Dipnot okuyorum. Stephen Beller, Herz, New York 1991, sayfa 64. Theodor Herz hedefine ulaşma yolunda zengin Yahudilerin kendisine önemli katkıda bulunabileceklerini düşünüyordu. Bu sebeple daha önce Anadolu'da Yahudilere bir yurt kurması için faaliyetlerde bulunmuş olan Baron Hirsch'le temas kurup ondan yardım istedi. Herz'in düşüncesi Yahudi cemaatinin liderlerinden ve zengin Musevilerden oluşmuş bir örgüt kurmak ve bunların bir araya gelmesiyle oluşacak muazzam servetle Filistin'i satın almaktı. Theodor Herz, Baron Hirsch'e yazdığı 24 Mayıs 1895 tarihli mektupta bu düşüncelerini ortaya koyarak kendisinden görüşme talep etmişti. Baron Hirsch de görüşmeye hazır olduğunu belirten bir cevap vermişti. Ne var ki Theodor Herz ile Baron Hirsch'ün görüşmesi umdukları neticeyi sağlayamamıştır. Hertz, Yahudilere yaptığı yardımlardan dolayı Baron Hirsch'ü bir sürü dilenci yetiştirmekle suçlamış ve bu durumun milli karakterlerini küçülttüğünü öne sürmüştür. Buna karşılık Hirsch, Hertz'in fikirlerini fazla fantastik bulduğunu söyleyerek benimsememiştir. Dipnotu okuyorum. Engin, A.G.E. sayfa 204.